Yeni Gün.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı olarak yayınlanan Yeni Gün programından merhaba. Bugün 12 Kasım Perşembe. Programı sizler için Zeynep Düğmeci, Zeynep Yıldırım ve Melda Alpay birlikte hazırladı. Teknik Masa'da Burak Araroğlu ve mikrofon başında ben Funda Erdoğan. Tüm dinleyenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz ve hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatıyoruz. 0090-312-463-34-19 ve yine 0090-312-463-34-21. Ayrıca Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise şu şekilde: tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz ise yenigun.tsr ve Twitter adresimiz ise tsryenigun. Sayın dinleyicilerimiz, Türkiye ve dünyada meydana gelen sosyal, politik, ekonomik gelişmelere yer verdiğimiz programımız Yeni Gün başlıyor. Peki içeriğinde neler var programımızın? Hemen bakalım. Öncelikle gazete manşetlerine bakacağız. Kısa kısa çeşitli gazetelerin manşetlerini size aktaracağım. Hemen ardından Ankara gündemini öğrenmek için TRT muhabirine telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Saat 9.30 sularındaysa gazeteci editör Salim Salimoğlu telefon konuğumuz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz kendisiyle ve programımızın son bölümünde ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl telefon konuğumuz olacak. Ekonomide yaşanan son gelişmeleri konuşacağız kendisiyle. Yeni Gün başlıyor. Yeni Günde bugün ilk gazetemiz Hürriyet olsun dedik ve hemen bakalım manşetine. Müjdeyi aldı, çay demledi yazıyor. Koronavirüse karşı ürettikleri aşı büyük başarı sağlayan Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci müjdeli haberi Almanya'daki evlerinde aldılar ve Türk usulü çay demleyerek kutlama yaptılar. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci'nin bulduğu aşı dünya gündemine oturdu. Profesör Doktor Uğur Şahin, 2021'in ilk 3 ayı içinde Türkiye'ye aşı getirme imkanı olur. Sağlık Bakanlığı kaç doza ihtiyaç olduğunu ve zamanını bildirirse Türkiye için de yeterince aşı ayırmayı istiyoruz dedi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de Hürriyet gazetesine Türkiye'nin 3. faz çalışmalarında yer aldığı için öncelikli ülkelerden olduğunu vurguladı. Bu arada New York Times, Şahin ve Türeci'nin yaşantısıyla ilgili ilginç ayrıntılara yer verdi. Türk usulü çay kutlamaları da bu ayrıntılardan biri oldu yazıyor. Evet, ailesi Almanya'da, o henüz 4 yaşındayken yerleşen Profesör Doktor Şahin İskenderun'da Kurtuluş Mahallesi'nde bir evde dünyaya gelmiş. Bunun fotoğrafına yer vermiş Hürriyet gazetesi. Şöyle bir ayrıntı da var: eksi 70 derecede saklanacakmış. Korona aşısının eksi 70 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu da aşının dağıtımını güçlendirecek bir faktör olarak gösteriliyormuş. BioNTech bu sorunu aşmak için aşının toz versiyonu üzerinde çalışıyormuş. Hemen altında da şöyle bir haber var kısacık. Koronavirüs aşısının arkasındaki rüya takımı yazıyor. Dünyanın önde gelen gazeteleri Profesör Doktor Şahin'de Doktor Özlem Türeci'nin başarısını işledi. İngiliz Times gazetesi çifti manşetine taşıdı. Amerikan New York Times ise Covid-19'u çözecek aşının arkasındaki karı koca ekibi başlığıyla çifti kaleme aldı. İngiliz Guardian aşının arkasındaki rüya takımı başlığını atmış. Ne mutlu bizlere. Nereye kayboldu bu Paşinyan yazıyor haberin başlığında. Karabağ'da ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'ın başbakanı Paşinyan sırra kadem bastı. Onu devirmek için örgütlenen muhalefette köşe bucak Paşinyan'ı arıyor. Erivan'da yer yerinden oynuyor, sokaklarda istifa çağrıları yapılıyor ama Paşinyan ortalarda yok. İki kızının Kanada'ya gittiği iddiası var. Eşi Anna da kayıp. Facebook'tan mesaj paylaşan Paşinyan'ın ABD Büyükelçiliği'nde olabileceği konuşuluyor. Hemen üstünde de bir fotoğraf var. Karabağ'da toprak kaybını kabul eden anlaşmayı imzalayınca muhalifler Başbakan Paşinyan'ın ofisini böyle basmıştı diyor. Masanın üzerine çıkmış bir kadın. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesiyle 3 tane kısacık haber vereceğim ard arda size şöyle yazıyor. Yeni bakan Elvan'a açık çek verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni bakan Lütfü Elvan'a açık destek verdi. Şu yasaya ihtiyacımız var diyerek bizi ikna ederlerse destek veririz diyor. Hemen altında da gerisini Paşinyan düşünsün demiş Bahçeli. Azerbaycan'ın 30 yıl önce revanşını aldığını söyledi. Şimdi gerisini şer güçlerin piyonu Paşinyan ve şebekesi düşünsün. Kendisine sığınacak delik aramaya koyulsun demiş. Ve hemen yanında da şöyle bir haber var. Kutuplaşma yanlısı olmayız. Akşener kutuplaşmaya taraf olmayacaklarını söyledi. İktidarı eleştirince PKK ile yol yürüyor. Doğruya doğru dediğimizde iktidara yanlıyor diyebilirler desinler demiş ve bu haberle Hürriyet gazetesini noktalıyoruz. Sıradaki gazetemiz Sabah. Hemen bakalım manşetine. Türkiye'ye güvenen kazançlı çıkacak diyor Başkan Erdoğan'dan halka ve yatırımcılara çağrı. Erdoğan ekonomide yeni dönemin önceliklerini sıraladı. İstikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Türk lirasına güvenin. Üç sac ayaklı ekonomik politikayla hedeflerimize ulaşacağız. Bunlar fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar. Güçlü büyüme ve istihdam artışı için enflasyonu kontrol altında tutmalıyız. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bunu aşıp enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Ekonomi politikalarında güven kazanımına odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz. Türk ekonomisine ve Türk lirasına güvenen yerli ve uluslararası yatırımcılara her desteği vereceğiz. Vatandaşlarımız milli paralarına güvenmeli ve tercihlerini Türk lirasından yana kullanmalı. Hazine ve Maliye Bakanlarımızla Merkez Bankası Başkanımızın atacakları her adımda yanlarındayız diyor. Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki piyasalara güven veren konuşmasından sonra dolar çakıldı, borsaysa uçtu yazıyor. Hemen yanında da şöyle bir haber var yine. Bakalım 2023 yılına kadar 7 milyar fidan diyor. Evet, Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü programında konuştu. Türkiye çevre bakımından altın dönemini son 18 yılda yaşadı. Bu sürede 5,5 milyar fidan dikildi. 2023 sonuna kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Her yıl 12 milyon yavrumuza tohum verip kendi fidanlarını yetiştirmelerini sağlayacağız diyor. Ve son olarak da yine mesajı var Başkan Erdoğan'ın. Türkiye Karabağ ile ilgili anlaşmanın uygulanmasını denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacak, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda kurulacak ortak Türk-Rus merkezi ile ilgili mutabakat zaptı imzalandı. Zaferle eve dönüş yazıyor haberin başlığında. Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle Ermeni tehdidinin bittiği yerlerde halk yeniden evlerine dönüyor. Ermenistan'ın sivil yerleşimleri vurmasından korkarak evlerinden uzakta, sığınaklarda, okullarda, stadyumlarda kalan Azerbaycanlılar zaferle birlikte geri gelmeye başladı. Özellikle Terter ve Adam'da yaşayan yüz binlerce kişi 44 gün sonra yeniden kentlerine döndü. Terter Meydanı'nda toplanan Azerbaycanlılar zaferi bayraklarla dans ederek kutladı. Yine ard arda 3 tane kısacık haber paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle yazıyor Sabah gazetesinde: darbeye direnmek suç sayılmaz. Anayasa Mahkemesi darbeye direnen vatandaşların hukuki sorumluluğu olmayacağına hükmetti. Anayasa Mahkemesi düzenlemenin iptalini isteyen CHP'ye tokat gibi yanıt verdi. Darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin hukuki cezai sorumlulukları olamaz demiş. Devam edelim farklı bir haberle. Aşıyı bulan Türk çift zenginler listesinde. Almanya'da kurdukları biyoteknoloji firmasıyla korona aşısında %90 etki sağlayan Profesör Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci büyük bir başarıya imza attı. Türk çiftin aşısı yarışta ilk sıraya yerleşti. Çift buldukları aşı sayesinde Almanya'nın en zengin 100 kişi listesine girmiş ve son olarak balıkçı teknesine Yunan tankeri çarptı. Ne yazık ki 5 ölü var. Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı tanker sabaha karşı saat 5.50'de Türk balıkçı teknesine çarptı. Alabora olan tekneden denize düşen 5 balıkçı boğularak hayatını kaybetti ve bu haberle Sabah gazetesinde burada noktalıyoruz. Geçiyoruz Yeni Şafak gazetesine. Faiz sebep, enflasyon netice yazıyor manşetinde. Her alanda yeni bir mücadele başlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide önemli mesajlar verdi. İstikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni bir seferberlik başlattıklarını söyleyen Erdoğan, faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağıya çekeceğiz. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız demiş. Evet, altında şöyle diyor Berat Albayrak'a teşekkür. Erdoğan önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, sonra Hazine ve Maliye Bakanı olarak ülkeye önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a teşekkür etti. Özellikle 2 sismik araştırma, 3 tane de sondaj gemisini ülkemize kazandırması finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk diyor. Evet, yanında da şöyle yine mesajı var. Karabağ'daki barış gücünde Türkiye'de olacak diyor Başkan Erdoğan. Karabağ'daki zafer nedeniyle Azerbaycan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik eden Erdoğan, kurulacak barış gücüyle ilgili şu bilgileri verdi. Türkiye anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacak. Bundan sonra Azerbaycan'la çok daha yakın, çok daha güçlü işbirliği içinde olacak, ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz demiş. Devam ediyoruz Yeni Şafak gazetesiyle. Paşinyan kayıp yazıyor. Evet, yine aynı konuyu haber olarak vermiş Yeni Şafak gazetesi. Farklı bir detay var yanında, bakalım. Karabağ'da 28 yıllık Nadas bitiyormuş. 28 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Karabağ'da tarım arazileri için kollar sıvandı. Toprak analizine göre en fazla verimi veren ürünler yetiştirilecek ve hayvancılık canlandırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bir uzman heyet göndererek Türkiye'nin tarım arazilerinin ıslahı ve sulama konusundaki tecrübelerini paylaşacakmış. Sigaraya Covid yasağı, maskesini yarım takarak kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içenlere kötü haber. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre bugünden itibaren yayaların yoğun kullandığı cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı. Ve Yeni Şafak'tan son bir haber paylaşmak istiyorum sizlerle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaos yürüyüşü yazıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Avrupa Birliği'nin fonladığı ve Rum tezlerine destek veren sivil toplum kuruluşu, sendika, parti ile akademisyenler sokak provokasyonları peşinde. Seçimleri kaybeden eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın aralarında olduğu bir grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli'nin 15 Kasım'daki Maraş ziyareti öncesinde Türkiye karşıtı bir yürüyüş yaptı ve bu haberle de Yeni Şafak gazetesini noktalıyoruz. Geçiyoruz Milliyet gazetesine, bakalım farklı bir konuyu manşetine taşımış. Düzce depreminin 21. yıl dönümü, yeni hayat yazıyor manşetinde. 1999'da 7,2'lik Düzce depreminde çöken 7 katlı binanın enkazından 27 saatte çıkarılan Önder Ataç için yaşam mücadelesi ikinci kez başlamıştı, diyor. Evli ve iki çocuk babası Önder Ataç bugün yeni doğum gününü kutluyor. Çünkü o 12 Kasım 1999'da meydana gelen 845 kişinin yaşamını yitirdiği Düzce depreminde çöken 7 katlı binanın enkazından mucizevi şekilde kurtarıldı. Yaşadığı için şanslıydı ama hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Vücudunu harap eden enkazda bir bacağını bırakmıştı. Aylarca diyalize girdi, ardı ardı ameliyatlarla 2 yıl hastanede kaldı. 200 bin liralık protez bacak bedeninin parçasıydı artık. Deprem ruhuna sinmişti. Bu yüzden çelik yapılar üzerinde uzmanlaştı. Artık güvenli bir yapı için gerekenleri A'dan Z'ye biliyordu. Çok sayıda binayı depreme güvenli hale getirdi. Ataç şimdi Mersin'de deprem bilinçsizliğine karşı savaşıyormuş. Devam ediyoruz farklı haberlerle. Milliyet gazetesinden inançlı Trump yazıyor. ABD'de Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddetme ihtimali daha sık konuşulur oldu. Seçilmiş Başkan Joe Biden ise Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesine ilişkin bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum demiş. Hemen yanında da şöyle iki tane haber var. Kılıçdaroğlu'na Biden eleştirisi yazıyor MHP lideri Bahçeli. Kılıçdaroğlu'nun resmi sonuçlar açıklanmadan ABD'nin yeni başkanı Biden'ı tebrik etmesini eleştirdi. Meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, alın beni kullanın mesajı veren, kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyasetçidir dedi. Hemen yanında da şöyle bir haber var. Bizden daha iyi yönetecek yok, diyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bizim sorunumuz ne? Onu da açık yüreklilikle ifade edeyim. CHP'nin sorunu yaratılmış olan bir algı. CHP gelirse memleketi yönetir mi? Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye'yi bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yoktur demiş. Ne yazık ki hemen hemen tüm gazetelerin ilk sayfasında yer alıyor. Hiç paylaşmak istemediğimiz tarzda haberler sizlerle ama ne yazık ki tüm gazetelerde var. Aktarmak zorundayım. Cennet de erkek kurbanı yazıyor. Denizli'de üniversite öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş 22 yaşında. Birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay Hakver, o da 22 yaşında, onun tarafından boğularak öldürüldü. Cinayetten sonra daireden çıkıp aynı mahallede yaşayan ailesinin evine giden Recep Berkay Hakver tutuklandı. Evet, farklı haberlerle devam edelim. Şöyle yazıyor, ara tatil 16 Kasım'da. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerin yoğun şekilde kendisine yönelttiği ara tatil olacak mı sorusuna Twitter'dan yanıt verdi. Selçuk, 16 Kasım pazartesi tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor dedi. Ve üzücü bir haberle bitirelim. Milliyet gazetesinde 14 sağlık çalışanı Covid-19 kurbanı. Covid-19 salgınında ön cephede mücadele veren sağlık çalışanları vaka sayısındaki artış nedeniyle tükendiklerini söylüyor. 11 Mart'tan bu yana 62'si hekim olmak üzere toplamda 143 sağlık çalışanı korona nedeniyle hayatını kaybetti. Son 9 günde hastalarını iyileştirmek için mücadele veren 14 sağlık çalışanı da yaşama veda etti. Milliyet gazetesinde burada noktalıyoruz. Akşam gazetesiyle devam edeceğiz. Bakalım akşam gazetesinin manşetine, dünyaya 4 mesaj yazıyor. Evet, şöyle diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Amerika'ya. Amerika'daki seçimlerin ardından bölgemizde ortaya çıkan belirsizliği ortadan kaldırmak için diplomasi ve uzlaşma kanallarının sonuna kadar açılması şarttır demiş. Arap ülkelerine şöyle seslenmiş, halklarını kardeş, kendilerine dost gördüğümüz tüm bölge devletleriyle yeni dönemi birlikte kurmak istiyoruz. Kimseye karşı ön yargımız, husumetimiz yok diyor. Avrupa Birliği'ne mesajı ise şöyle Cumhurbaşkanı'nın, Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının şımartılmasından vazgeçilmesi halinde hakkaniyete dayalı bir anlaşma mümkündür. Avrupa Birliği'nin krizinin anahtarı da budur. Ve son olarak şöyle demiş, ekonomi dünyasına güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz, uluslararası yatırımcılara potansiyelimizi bizzat anlatacağız diyor. Evet, hemen yanında da son olarak şöyle bir haber var sizlerle paylaşmak istiyorum. Batı oyun dışı yeni güç Türkiye yazıyor. Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı büyük zafer sonrası dünya medyası Türkiye'nin rolünü ön plana çıkarmış. Bakalım, L'Opinion gazetesi Fransa'da Fransa yenildi yazıyor. Ermenistan'a taraf Fransa için Karabağ konusu Suriye ve Libya'dan sonra bir başka başarısızlık oldu diyor. Bloomberg ise şöyle demiş: Erdoğan'ın zaferi. Erdoğan için stratejik bir zafer, Fransa ve ABD'yi devre dışı bıraktı, bölgedeki üstünlüğünü perçinledi. The Times gazetesinin yorumu şöyle: sonuç kaçınılmazdı demiş. Sonuç, bölge siyasetinde rol oynama niyetini gösteren Türkiye'nin müdahalesinin ardından kaçınılmazdı. Ve son olarak The Guardian gazetesi şöyle demiş: nüfusu artıyor, bölgenin jeopolitiği değişiyor, hem Moskova hem Ankara Kafkasya'da otoriteyi belirleyen ülkeler oldu demiş. Akşam gazetesindeki haberler de bu şekilde. Evet, yeni günde gazete manşetlerini burada noktalıyoruz.
Ankara'da gündemde neler var?
TRT muhabiri Cuma Yavuz telefon hattımızda. Günaydın Sayın Yavuz.
Merhaba, günaydın, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz ve hemen soruyoruz. Ankara gündeminde bugün neler var?
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da yeni bir tesisin açılışını yapacak. Gölbaşı'ndaki Aselsan tesislerinin açılış törenine katılacak. İyi Parti'de siyaset başlığımızda da gizli anayasa tartışması başladı. İyi Parti'deki tartışmalar devam ediyor. Korsan liste ve FETÖ'cü tartışmasının ardından şimdi de HDP ile gizli anayasa tartışması gündeme geldi. Disiplin Kurulu'nun savunmasını istediği İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Meral Akşener'in talimatıyla İyi Partili yetkililerin CHP, HDP ve Saadet Partisi ile bir anayasa çalışması için masaya oturduğunu iddia etti. Şimdi gözler Meral Akşener'den gelecek açıklamada bir gelişme olması, açıklama olması durumunda bunu takip ediyor olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon toplantıları devam ediyor. Plan birçok komisyonunda Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülecek. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda koronavirüs istişare toplantısı gerçekleştirilecek ve İnsan Hakları İnceleme Alt Komisyonu'nda Aile Bakanlığı'nın yetkililerinin çocuk işçiliği ile ilgili sunumu var ve genel kurulda istihdam teklifi mesaisi de devam edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bugün Anadolu Ajansı editör masasına konuşacak. Ulaştırma ile ilgili projeleri anlatacak. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında şehir eşleştirme projesi bugün Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası devam ediyor. Yine koronavirüsle ilgili başlıklarımız var. Yeni genelgeler 81 il valiliğine gönderilmişti bundan sonra. Hem 65 yaş üstüne yönelik bazı uygulamalar var, hem de sigara, açık alanda sigara içenlerle ilgili denetimler yapılacak ve kısıtlamalar getirilecek diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
TRT muhabiri Cuma Yavuz'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Yeni günde gazeteci editör Salim Salimoğlu telefonda konuğumuz. Günaydın Salimoğlu.
Günaydın, teşekkürler. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de. Salimoğlu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik çeşitli mesajları vardı. Bunları vaktimiz kalırsa konuşalım ama öncelikle tüm dünyada çünkü gündem oldu. Güzel bir haber var, bunu konuşmak istiyorum. Çünkü hepimizi etkiliyor. Koronavirüse karşı ürettikleri aşı büyük başarı sağladı. Profesör Doktor Uğur Şahin'in ve Doktor Özlem Türeci'nin bu karı koca ve Almanya'da göçmen çocuklarının olması da dünyada çok ilgi çekti ve hemen hemen tüm gazetelerde yer aldı. Peki bundan sonra neler yaşanacak, güzel haberler geliyor diyebilir miyiz?
Yani öncelikle her şey bir kenara, %90'ın üzerinde başarı sağlanmış olması bu aşıda ki Türk profesörlerin açıkladığı bu %90'ın üzerinde bir başarı yakalandı ki büyük bir ihtimalle de belki dünyada tamamen kullanılacak olan aşı bu olacak, bilmiyoruz, önümüzdeki günler gösterecek. Bu öncelikle çok geleceğe dair olarak, yani bu Covid salgınından kurtulabilmek adına geleceğe dair çok büyük bir umuttu bizim için, hepimiz için, bütün dünya için de böyle. Bu işin bir boyutu. Diğer boyutu işte az önce senin de aktardığın gibi bilim insanının bu başarıya imza atmış olması, her ne kadar Almanya'da çalışıyor olsalar da, Alman bir firma adına çalışıyor olsalar da, bütün dünya iki Türk profesörün başarısı şeklinde gördü bunu. Sadece biz öyle görmedik yani. Hem Avrupa basını hem Amerika basını, yani bütün batıda ve doğuda Türk profesörlerin bir başarısı olduğunun altı özellikle çizilmiş oldu. Ve bu da ayrıca bir gurur verici bir durum tabii ki. Ama işin tabii salgın boyutuyla biraz daha değerlendirecek olursak, şimdi aşıyla ilgili farklı farklı haberler geliyor çoğunlukla. Yani işte bugüne kadar da atlanacaktır. Aşı bulundu, aşı bulunmaya çok yakın ya da tam tersine işte özellikle Çin aşısıyla ilgili mesela son derecede gelen ürkütücü haberler o yöndeydi. İşte bilinmeyen bir rahatsızlığa yol açtı aşı. O yüzden aşı çalışmaları durdurulduğu yönünde. Yani bir an umutlansak iki adım geri gidiyorduk. Bir adım ileri gitsek üç adım geri gidiyorduk. İnsan tabii korkmaya başlıyordu haliyle. Bu aşının %90'ın üzerinde başarı sağlamış olması o anlamda önemliydi. Yani gerçekten umutlandıran bir gelişmeydi. İnşallah bu sefer hani bu %90'ın da devamı gelir ve %100'e tamamlanarak, ki %100 değil zaten, %99.9'a ulaşması kafi galiba. Ulaştıktan sonra da artık tamamen bu Covid hastalığını hayatımızdan çıkarır umudumuz daha doğrusu yıkılmamış olur. Bundan sonraki süreçte peki işin tedarik aşaması olacak. Yani birincisi bu aşılar nasıl saklanacak? Mesela o ayrı bir tartışma konusu, -70 derecede saklanması gerekiyor, aksi bozulur diyenler var, kullanılamaz diyenler var. Onun haricinde aşı stokları yeterli şekilde ülkelere dağıtılabilecek mi? Her ülke istediği aşıya istediği kadar ulaşabilecek mi? Aşılara ulaşıldıktan sonra o aşılar COVID'li hastalara nasıl uygulanacak, yeterli olacak mı, ülke içerisinde bir sıkıntı yaşanacak mı? O kadar çok soru işareti var ki aslında. Ama burada Türkiye'nin avantajlı bir durumu var. Bunu da hemen altını çizmek gerekiyor. Birincisi, Türkiye fazla çalışmalarına doğrudan katılan ülke olduğu için zaten öncelikli olarak aşıları alacak ülkeler arasında yer alıyor. Yani herhangi bir aşı bulunduğu takdirde Türkiye zaten öncelikli olarak alacak ülkelerden birisi. Bu bir. İkincisi, aşı çalışmalarında bulunan Türk bilim insanlarının yapmış olduğu açıklamalara da baktığımız zaman, yani Türkiye istediği takdirde gerekli aşı stoğunu gerektiği şekilde alabilecek bir ülkenin de açıklamaları var onların da. Yani o firmayla Türkiye'nin ortak adım atması durumunda Türkiye'ye gelecek aşılarla ilgili herhangi bir sıkıntı olmayacağına dair umut veren açıklamaları var. Doğal olarak şimdi bundan sonraki süreçte aşı gerçekten %100'e yakın bir şekilde kullanılabilecek şekilde eğer sonuçlanmış olursa aşı çalışmaları, bu veya bir başka aşı gerçi. Yani çok sadece bu aşı üzerinde durmamak lazım. Daha Türkiye'nin de kendi yaptığı aşı çalışmaları var. Yani Türkiye'de yürütülen aşı çalışmaları var ki en son açıklanan da yine hayvan deneylerinde başarılı oldu. İki insan denemelerine geçildi. O kadar hani ilerleme kaydetmiş aşı var ki aslında. Belki iki Türk bilim insanının Almanya'da yaptığı aşı çalışmasından önce belki Türkiye'deki aşı çalışmalarından birisi tamamen sonuçlanmış olacak. Bunu da bilemiyoruz. Önümüzdeki sürece bakacağız ama yani aşı bir bulunsa son noktada herhalde özetle bunu söylememiz gerekiyor. Aşı bir bulunsa tamamen evet bu aşı kullanılabilecek derse, yani bu Çin'de olabilir, Türkiye'de olabilir, Almanya'da Türk profesörlerin bulduğu aşı olabilir. ya da bambaşka bir yerden çıkabilir bu aşı. Türkiye tedarik konusunda çok sıkıntı yaşamayacak gibi görünüyor en azından şimdilik. Önemli olan aşının bulunması, sonrasında ikinci aşama tabii ki tedarik aşaması olacak. O tedarik aşamasında da tabii ki canı yanan çok ülke olabilir. Yani bu faz 3 çalışmalarına doğrudan katılmayıp da işte belki aşıya biraz daha geç ulaşabilecek olan ülkeler tabii ki olabilir. Bu da yani maalesef ne olursa olsun, hani biz kendi canımızı kurtardık ama onlara ne olursa olsun yönünde bakabilecek durumumuz yok maalesef. O da bizim canımızı yakacak bir durum olacak elbette. Ama şimdilik önemli olan tabii ki doğal olarak kendi toplumumuzu düşünerek atılan adımları desteklemek ve o anlamda bir umutla bekliyor olmak. Aşı bir an önce bulunsun ki tedarik süreci başlasın. Tedarik sürecinde de Türkiye'de herhangi bir sıkıntı olmasın diye umalım ve bu Covid salgını bir şekilde artık hayatımızdan çıkaralım diye umutla bekliyoruz.
Evet Sayın Salimoğlu, yine güzel bir haberle devam etmek istiyorum. Çünkü Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda kurulacak Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili yeni mutabakat zaptı imzalandı. Ve çeşitli gazetelerde, yurt dışında da Türkiye'nin nüfusunu artırdığına dair yorumlar yapılıyor. Gerçekten Türkiye için iyi bir gelişme değil mi bu?
Tabii ki, şimdi şöyle bir şey var. Bir her şeyden öte... Yani can Azerbaycan diye biliriz yani yıllardır. Hani Azerbaycan ve Türkiye tamam iki farklı devlet ama tek bir millet. Yani bunu bütün dünya biliyor zaten. Orada Azerbaycan savaş halindeyken başı sıkışması durumunda ya da barış halindeyken işte bir ateşkes durumunda. Yani Türkiye'siz bir Azerbaycan, Azerbaycansız bir Türkiye zaten düşünemeyeceğini aslında herkes biliyor. Yani bunu bütün dünyada biliyor. Bu sadece bizim Azerbaycan ve Türkiye arasında yürüttüğümüz öylesine bir slogan değil ki, yani bir devlet, bir millet, iki devlet, bu öylesine bir slogan değil. Doğal olarak Türkiye'nin orada zaten olması gerekiyor. Yani ateşkes döneminde de olması gerekiyor ki öncesinde zaten defalarca açıklama yapıldı hem Azeri tarafından hem Türkiye'den, en yetkili ağızlardan, en yetkili isimlerden defalarca açıklama yapıldı. Eğer Azerbaycan isterse, Azeri kardeşlerimiz isteyecek, o talep edecek olursa Türkiye her şeyle birlikte, yani bu her şeyle derken askeriyle, askeri teçhizatıyla, sivil halkıyla, yani ne nasıl isterse, Azerbaycan nasıl bir destek isterse Azerbaycan'ın yanındayız diye defalarca açıklama yapılmıştı zaten. Çok şükür ki o süreç bitti. Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı. Bundan sonra artık tabii ki sürecin Azerbaycan'ın yani Ermenistan'ın yenilgisi demek herhalde doğru olacaktır burada. Ermenistan'ın yenilgisi sonrasında yeni kurulacak süreçte Azerbaycan'ı yani orada sonuçta Kafkasya bölgesinde Rusya'nın kurguladığı bir kendince politikası var. Doğal olarak diğer ülkelerinde kurguladığı bir politikası var. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde bu başkanlık seçimi olmamış olsaydı belki Trump çoktan devreye girmiş olacaktı. Ya da daha önce seçim yapılmış olsaydı Biden belki, yani şu an seçilen mevcut başkan Joe Biden belki daha öncesinde gelmiş olacaktı bölgeye. Yani sonuç itibariyle o bölge pek çok ülkenin zaten üzerinde kendince politika kurduğu bir bölge. Türkiye'nin orada olmaması zaten saçma olurdu. Doğal olarak şimdi Rusya ile Türkiye'nin malum daha önceden beri yani hem işte Suriye'de ortak çalışması var. Libya'da çok olmasa bile yani zaman zaman karşı karşıya gelinse bile işte bu Wagner paralı askerlerin orada darbeci halkları desteklemesi durumuyla. Ama yine de orada da Türkiye-Rusya arasında öyle çok büyük bir çatışma yok yani Libya'da. Türkiye ile Rusya zaten aslında bir süredir pek çok konuda hemen hemen ortak çalışmaya alışmış iki ülke. Bundan sonrasında Azerbaycan'da da yine ki belirlenecek işte hem bölgelerin Azerbaycan halkına teslim edilmesi, yani Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki bölgelerin zaman içerisinde Azerbaycan'a teslim edilmesi, hem Azerbaycan'ın güvenlik koridoru, yani Ermenistan'la Azerbaycan arasında oluşturulacak olan o güvenlik koridorunun sadece Rus askerleri tarafından değil, aynı zamanda Türk ve Rus askerleri tarafından korunacak. Yani Türkiye ve Rusya'nın garantisi altında, garantörlüğü altında orada güvenliğin sağlanacak olması, bunlar çok tabii ki oldukça önemli şeyler. Yani Türkiye'nin orada olması zaten gerekiyordu ki bunun da artık anlaşmalarla tüm dünyaya ilan edilmesi de, edilmiş olması da yani hem Azerbaycan halkının tabii ki bir başarısı, hem de Türkiye'nin diplomatik anlamda büyük bir başarısı ve dünyada bu şekilde Türkiye ile Azerbaycan'ın ayrılmaz iki parça olmuş olduğunu da bir kez daha görmüş olduk.
Sayın Salimoğlu, son iki dakikamız, kısacık değinelim. Çünkü dün Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında piyasalara güven veren bir konuşma yaptı. Türk lirasına güvenin dedi. Sonrasında da dolar düştü, borsaysa gerçekten yükselişte. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Kısacık alalım yorumlarınızı.
Ya şimdi orada aslında piyasaların hep malum Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın işte hafta sonunda başlayan istifa açıklaması sosyal medya üzerinden, sonrasında istifa etti mi edecek mi, istifası kabul edildi mi edilecek mi, istifa ederse, istifası kabul edilirse eğer büyük bir kabine revizyonu mu gerçekleşecek ki bir süredir Ankara'da yani bu çok uzun süredir, hatta şöyle söyleyeyim belki son 8-10 yıldır yani sadece Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değil ondan öncesinde dahi sürekli bir kabine revizyonu üzerinde Ankara gazeteciliğinde böyle bir merak vardır. İşte kabine revizyonu yapılacak, başbakan o zamanlar başbakanlık sisteminin olduğu dönemlerde yani kabineden memnun değil kabine revizyonu yapacak diye sürekli bu yönde haberler çıkar. Çünkü şöyle siyasette kulis haberciliği denilen bir şey vardır. Bu kulis haberciliğinde yani siz siyasilerle oturursunuz, o siyasilerden aldığınız bilgileri haberleştirirsiniz. Doğal olarak şimdi siyasiler arasında konuşulan şey, yani birisi belki kendisini bakan koltuğunda görmek istiyor. Diğeri belki işte o bakandan memnun değil, o bakanın gitmesi için arkasından bu yönde bir haber çıkartıyor. Yani her şey olabilir ve doğal olarak gazetecilik, Ankara gazeteciliği de siyaset ve kulisler üzerine yoğunlaştığı için hep bu işte kabine revizyonu iddiaları yıllar yılı konuşulurdu. Ama her defasında da Cumhurbaşkanı tarafından net bir şekilde dillendirildi. Bu sefer bu son olayda şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği için ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan yönleri olduğunu zaman zaman Cumhurbaşkanı kendisi de söylüyor zaten ki o aksayan yönlerin giderilmesiyle ilgili atılacak adımlar olduğunu da her defasında söylüyor. Gerekli adımların atıldığını da belirtiyor. Şimdi işte bu Berat Albayrak'ın görevi bırakması üzerine acaba o aksayan yönlerden birisi de kabine mi ile mi ilgiliydi? O kabine değişikliği gelecek mi? Kabine revizyonu gelecek mi? Bu kez acaba bir kabine revizyonu yapabilir mi? Yapılabilir mi yönünde? Yine bu sefer Ankara kulislerinde siyaset takip eden gazeteciler arkadaşlar tarafından böyle yine iddialar ortaya atıldı. Yani bir kabine revizyonu iddiası ortaya atıldı durduk yerde. Doğal olarak bu hem ekonomiye de yansıyor. Yani şimdi ekonomi yatırımcı dediğimiz insan ve bir anlamda siyaseti de takip ediyor. Çünkü ülkeye güvenmesi gerekiyor. Yani yatırım yapacak ama iki gün sonraki siyasi belirsizliği görmek istemiyor. Siyaseti belirgin bir şekilde görmek istiyor ki önünü görebilsin. 3 sene sonrasını, 5 sene, 10 sene sonrasını görüp ona göre yatırım yapabilsin. Doğal olarak şimdi bu tür dedikodular ya da bu tür işte iddialar kulis haberciliği zaman içerisinde o kadar büyüyor ki belki kartopu şeklinde. Sonrasında bir bakıyorsunuz işte yatırımcı ülkeye güvenmiyor. Belki dolar yükseliyor, belki euro yükseliyor. İşte bu faizi bu borsaya doğrudan etki edebiliyor. Şimdi doğal olarak Cumhurbaşkanı'nın dün yapmış olduğu açıklama çok netti. Bütün dedikoduları bir anda bitirdi. Yani bir, Berat Albayrak'a teşekkür etti. Görev yaptığı süre zarfında çok önemli işler yaptığını altını çizerek teşekkür etti. Yani Berat Albayrak'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir sorun olduğu yönündeki tüm iddiaları bir anda silip atmış oldu. İki, kabine revizyonunun kesinlikle olmayacağını altını çizdi. Yani kabineyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını, sadece ekonomi yönetiminde bir değişiklik olduğunun altını çizdi. Ve bu da çok önemli bir gelişmeydi. İşte az önce bahsettiğim siyasi istikrar adına. Üç, yeni ekonomi yönetimine de tam destek verdi. Yani yeni ekonomi yönetimi acaba bu işi yapar mı, yapacak mı ya da Cumhurbaşkanı ne kadar destekliyor gibi bütün o altta konuşulan yine bütün dedikoduları da bir anda silmiş oldu. Doğal olarak bu üç önemli başlıkta bütün dedikodular bir anda kapandığı için de ekonomi yani evet. Bilirim ki bundan sonrası da böyle devam eder. Ve Türk lirası çok güzel bir şekilde değerlendi. Yani Türk lirası değerlendikçe tabii ki bundan seviniyoruz. İşte borsanın yükselişi hani tamam ben bir borsa yapımcısı değilim. Belki sokaktaki pek çok insan değil. Ama bu sonuçta ülkeye gelecek yatırımın da ön işaretlerinden biri olduğu için ona sevinmemiz lazım. Yoksa borsaya yatırım yaptığımız için değil tabii ki. Yani ekonomiler işler yolunda gidiyor. Olması gerektiği gibi gidiyor belki. Dilerim bu şekilde de devam eder.
Gazeteci editör Salim Salimoğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl telefon attığımızda. Günaydın Sayın Karagöl.
Günaydın, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Karagöl, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Birçok mesajlar verdi ekonomiyle ilgili. Türk lirasına güvenin dedi ve birkaç haftadır, daha doğrusu aylardır yaşanan gelişmelerin tam tersini yaşıyoruz şu anda. Çünkü euro, dolar, altın düşüyor, borsa yükselişte. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu durumu?
Evet, aslında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası, ya görevden ayrılmasından sonra dünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma açıkçası daha önce işte biliyorsunuz kurlarda bir hareketlik vardı, borsada hani dalgalanmalar vardı, rezervlerle ilgili tartışmalar vardı ve dünkü o konuşma açıkçası hem işte bakan değişikliği ve bu anlamda da verilen mesajlara da bakıldığında aslında daha piyasaya uygun ya da piyasa koşullarına uygun. Diğer taraftan özellikle Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliği sonrasında Merkez Bankası'nın son dönemlerde özellikle bu bağımsızlığı ilgili tartışmalar vardı. En azından Merkez Bankası'na verilen destek, Merkez Bankası'nın bundan sonra atacağı adımlara tam destek verileceği, ekonomi yönetimin değişikliğiyle beraber özellikle de yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anlamda destek vermesi ve aslında yeni bakış açısı ya da yeni yönetimin bu anlamda geçmiş dönemlerden daha farklı bence, özellikle de o piyasa koşullarına bağlı olarak ya da ülke risk priminin azaltılması konusunda yatırımcılara verilen mesaj, özellikle de yani engeller varsa bunların kaldırılması, yatırımcıların burada yaptığı yatırımların korunması, güven altına alınması, özellikle dalgalanmaların ya da ortaya çıkan bu kırılganlıkların azaltılması konusunda güçlü bir destek olduğunu gördük ve bu destek açıkçası da piyasada göstergelere, euro, dolara, altına, yani birçok yatırım araçlarında önemli bir aşağı doğru bir hareketlik var ve cuma günüyle karşılaştırdığımızda gerçekten yani piyasaların bu söylemek güven duydu. Daha doğrusu böyle bir söyleme ihtiyaç olduğu açıkçası ortaya çıktığını gördük ve yeni dönemde bu anlamda bunun pek hani söylem bazında işte açıklamalar ya da işte bakan, Hazine Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın açıklamalarına da bakıldığında aslında yani söylem olarak evet yani bir çerçevenin çizilmesi, piyasanın bunu baz alarak hareket etmesi önemli. Tabii esas olarak da içinin araçlarla doldurması gerekiyor. Merkez Bankası'nın bu anlamda 19 Kasım'da atacağı adımlar ya da 19 Kasım'daki para politikası kurulunda faizle ilgili kararı aslında hani şu anda belirlenen çerçevenin nasıl doldurulacağı ya da bundan sonra nasıl hareket edeceği bu anlamda önemli bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. 19 Kasım bu anlamda gerçekten para piyasaları için, Merkez Bankası için, Merkez Bankası'nın bundan sonraki yol haritası, kredi bir tesisi açısından çok kritik bir tarih olduğunu bu anlamda söyleyebiliriz. Tabii yeni dönemde açıkçası hem para politikası ile hem maliye politikası, yani bu kredi bültenin devam etmesi gerekiyor. Belki özellikle hem bütçe kalemlerine baktığımızda bütçe açının korona virüs dönemi dolayısıyla bütçe açının fazla olması, işte cari açının kontrol altına alınması ama bütçe açındaki bir artışla da kurlar dolayısıyla borçlanma maliyetlerindeki artışın bu dönemde düşürülmesi gerekiyor. İşte ülke risk primi dolayısıyla yurt dışında yüksek faiz oranlarında alınan borcun yani borcun maliyeti yüksek olması dolayısıyla hem ödenen faizlerde bir artış olmuştu hem de borcun ana parası anlamında da bir artışa neden oldu. O yüzden hani bu dönem tüm hem ekonomik istikrarın sağlanması, borç yaşandı, bir dönemi gördük ve hani bu sarmalın bir şekilde de kırılması lazım. Bunun kırılması için de bu anlamda tekrar hani vurgulamak gerekirse Merkez Bankası'na bu anlamda çok önemli görevler düştüğünü ya da düşeceğini söyleyebiliriz. Ya bir taraftan para politikası Merkez Bankası, diğer taraftan maliye politikası işte Hazine Maliye Bakanlığı, aslında iki kurum ya da iki aktör arasında hem uyum olması, fiyat istikrarı, ekonomik istikrarı sağlayacak, ekonomik istikrar arasında fiyat istikrarının korunmasına katkıda bulunuyor. Diğer taraftan tabii biraz da piyasa koşulları ya da açıklanan ya da son 2-3 gündür söylemlere baktığımızda piyasada kurallara göre daha hareket edilecek konusunda güçlü bir vurgu olduğunu gördük. Yani geçmiş dönemlerde genelde Türkiye bunu hep yaptı. Özellikle hem kamu borcunun düşürülmesi, bütçe açının düşürülmesi, işte faizlerin çok tarih seviyelere düşmesi, aslında belirlenen belli kurallar vardı. İşte kamu borcunun %3'ün altına düşürülmesi, o Maastricht kriterle Türkiye'nin çok uyduğu çok dönemler oldu. Açıkçası hani bu kamu maliyesinde, özellikle maliye politikasında kuralların olması, açıkçası hem bütçe açının düşürülmesi, dolayısıyla faizler üzerindeki o baskının azalmasına, daha düşük faizlerin gerçekleşmesine katkıda bulunacak. Diğer taraftan kamu borcunun yüksek olması ya da finansman açıklarının değil, Merkez Bankası kaynaklarına sık başvurulması, bu anlamda da bu da hem bütçe açının artmasına, diğer taraftan fiyat istikrarını tehdit eden bir durum ve bu anlamda da Merkez Bankası ile Hazine Maliye Bakanlığı arasındaki ilişki, özellikle Merkez Bankası'nın o ilişkide daha sert durması ya da daha bağımsız durması, özellikle fiyat istikrarını hedefleyip, özellikle şu anda önemli olan fiyat istikrarı, enflasyon kontrol altına alınması, sonraki dönemlerde hani daha düşük enflasyon oranlarından sonra daha özellikle finansal istikrara ya da diğer ekonomik büyüme kısmına belki daha da yoğunlaşabilir, ama şu andaki bu söylemlerin gerçekleşmesi, piyasaya verilen bu açıklamaların bu ortaya çıkan bu kredibiliteyi sürdürebilmek için iki tarafında, hem Merkez Bankası'nın hem Hazine Maliye Bakanlığı'nın gerçekten uygulayacağı politikalarda hem belli kurallar çerçevesinde hareket etmesi önemli. Diğer taraftan da yani şeffaflık önemli. Yani piyasa koşullarına göre mesela Merkez Bankası'nın faiz kararlarında faiz öncesi verilen mesaj, örtük mesajlar, özellikle de para politikası toplantısı sonrasında açıklanan ile çok farklı olmaması gerekiyor. Yani farklılık olması ya da piyasanın beklentilerinin karşılanmaması, bu anlamda Merkez Bankası'nın kredibilitesi ve aldığı kararların çok etkin olmaması ya da piyasanın çok Merkez Bankası'nın ciddiye almaması anlamına gelecektir. Bu açıdan tekrar ifade etmek gerekirse Merkez Bankası'nın yani kredibilitesinin artışı bu anlamda gerçekten önemli. Çünkü son dönemlerde Merkez Bankası gerçekten çok yani o kurlardaki artışa rağmen çok hani herhangi bir müdahalesinin olmadığını gördük. Belki kur Merkez Bankası'nın çok ana bir hedefi değil, ama kurlardaki artış özellikle de enflasyonu tetikleyen, hızlandıran en önemli faktörlerden birisi haline gelmişti. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu anlamda kurların da düşürülmesi konusunda belki çok fazla buna rezerv kullanmak gerekmiyor, ama para politikası araçlarıyla, faizle, zorunlu karşılıklar yani diğer araçlarla kurlardaki bu hareketliliği azaltma konusunda şu dönem gerçekten çok daha ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz ve bu söylemin güçlü iletişim araçlarıyla piyasa aktörlerine bunun aktarılması çok daha önemli olduğunu bu anlamda söyleyebiliriz ve bu yani sürdürülmesi, belli bir dönem bunun yapılması aslında göstergelerin iyileşmesiyle beraber piyasanın yani buna inancı artacak olması ya da güvenin artacak olması, sonraki dönemlerde alınacak kararların ya da uygulanacak ekonomik politikaların ya da para politikaların hem başarılı olması araçlarla çok daha kısa sürede etkin sonuçlar elde edebileceğini söyleyebiliriz. Yine belki Merkez Bankası ile ilgili
süremizin sonuna geldik Sayın Karagöz.
Söylemek gerekirse çok Merkez Bankası'nın bu anlamda da gerçekten şeffaf olması gerekiyor. Yani atacağı adımlarda örtük araçlar kullanmaktansa piyasanın anlayabileceği çok güçlü, şeffaf göstergelerle adımların atması başarılı olmasını bu anlamda önemli bir katkı yapacağını söyleyebiliriz.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl'e çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Bugün de yeni günün sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 9 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.